Selam Üretim Bandı dinleyicisi. Üretim Bandı aslında bir podcast'ten daha fazlası. Biz aktif bir topluluğuz. Ürün geliştirme ve şirket yönetimi ile alakalı konularda kendi aramızda konuştuğumuz ve yeni şeyler öğrendiğimiz aktif bir Slack platformumuz var. Katılmak istersen üretimbandı.com/slack linkine giderek topluluğumuza giriş yapabilir. Sadece topluluğa özel oluşturduğumuz içerik ve etkinliklerden faydalanabilirsin. Unutmadan topluluk üyeleriyle paylaştığımız 2 haftada bir yayınladığımız bültenimize de bekleriz. üretimbandı.com/bülten linkinden bültene kaydolabilirsin. Keyifli öğrenmeler.
Merhabalar, Üretim Bandı Tekniği'nin yepyeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Ender Ahmet Yurt. Bugünkü bölüm konuğum gene önceden Üretim Bandı Tekniği'ne konuk olmuş olan Lemi Orhan. Abi hoş geldin.
Merhaba, hoş bulduk. Selamlar Ender.
Nasıl gidiyor, ne var ne yok?
Teşekkür ederim. Teşekkür ederim, sen misin?
Ben deyim, çok teşekkür ederim. İşte podcast falan devam ediyoruz. Herkese de aynı şeyi söylüyorum bu arada.
Bu arada çok teşekkür ediyorum valla. Üretim Bandı'nda olmak benim için büyük bir onur. Teşekkür ederim davetin için.
Büyük bir onur. Yani Lemi Orhan'dan da bunu duydum ya. Yayını kapatıyorum falan deyip devam ediyormuş. İşin şakası bir yana Lemi abiyle abi diyeceğim. Yaşını yeni öğrendim. Hiç göstermiyor bence. Sanki ilk defa görmüşüm gibi kendisini. Neyse. Biz daha önce işte çalıştığı firmayla alakalı nasıl teknik, orada neler yapıyorlar onu konuşmuştuk. Bölüm notlarına koyarız, dinlersiniz. Orası da çok faydalıydı. Uzun bir bölümdü. Bugün Lemi abinin de böyle bir, ben daha önceden konuşmak istiyordum bu konuyu. Code review süreçlerini, yani kod ne deniyor Türkçe, nasıl diyebiliriz abi?
Kod inceleme süreçleri ya da.
Kod inceleme süreçlerini konuşacağız. Çünkü onunla ilgili bir sunumu vardı, bir podcast'i vardı. Ben oradan ilham aldım. O kadar uzun olmayacak bizim bugünkü meselemiz. Merak etmeyin. Ama şimdi biraz Lemi abi kimdir, nedir, ne yapıyor bilmeyenler için biraz bize anlatır mısın?
Tabii. Ben 2001 senesinden bu yana yazılım geliştiriyorum. Çeşitli şirketlerde, çeşitli pozisyonlarda, rollerde yazılım geliştirdim. Son 2 senedir de, hatta 2,5 senedir de CraftBase isimli 4 ortaklı bir şirketimiz var. Burada da aktif olarak yazılım geliştiriyorum ve ekiplerle, yazılım ekipleriyle çalışıyorum. Code review süreçlerine de özellikle heyecan duyuyorum. Uzun zamandır üzerine kafa yorduğum bir konu. O yüzden çok heyecanlandım açıkçası bu davetinden.
Haydi bakalım. Burada bayağı bir şey yaptık insanlara, heyecanlandırdık. Okey, o zaman nedir abi code review?
Şimdi code review çok motomot çevirisiyle kod inceleme ama birisinin başka birinin ya da kendi kodunu bakarak yorumlaması aslında. Bu kadar basit bir açıklaması var. Daha yazılımın ilk dönemlerinden itibaren code review aslında tüm yazılım sektöründe dünyada çok var olan bir şeydi. Bunu kağıt üzerinde dot matrix printer'la basılan kodu kırmızı kalemle çize çize review edilen fotoğraflarına bile ulaştım aslında. Bunlar bile vardı. Code review süreçleri zaman içerisinde evrim geçirdi. Aslında burada code review süreçlerinin, kod incelemenin ne olduğu aslında neden gerektiğiyle birebir bağlantılı. Çünkü ne olduğunu anlatması kolay ama neden yapıldığıyla ilgilenmeye başladığınızda işte orada oturmayan birebir yaşadığımız sorunlarla karşılaşmaya başlıyorsunuz. Bazen fit etmiyor, bazen de ya bu çok iyi, çok büyük bir şey alıyoruz bundan, bir sürü avantajını görüyoruz dediğimiz noktaya evriliyor.
Peki yani hemen ona geçelim, yani böyle bir, zaten tanımı biraz zor. Gerçekten code review nedir? İşte aslında başkasının yazdığı ya da senin yazdığın kendi kodunda sonradan başka bir gözle bakmaktır. Yani buna mesela ben şey de diyebilirim. Buna bir statik analiz tool'ları, yani makine de bakabilir senin koduna. İlla bunun bir canlı olması gerekmiyor bence.
Kesinlikle.
Yani bu makine de olabilir aynı şekilde. O kodun yeniden bir şekilde gözden geçirilmesidir aslında. Oradaki eksikliklerin anlamasıdır ya da bilmem ne. Ama şeyi merak ediyorum biraz. Şimdi neden yapılıyor? Yani buna neden ihtiyaç duyuyoruz? Yani sonuçta ben kodu yazıyorum. Ben yazılım mühendisiyim. Yazdım. Niye Lemi benim koduma bakıyor?
Aslında ilk başta ilk aklımıza gelen şey hataları tespit etmek. İşte hataları, çünkü koda bakalım. Koda bakarak hata tespit etmek çoğunlukla en erken hata tespit yöntemlerinden bir tanesi. İnsan kendi koduna da farklı bir şapkayla, farklı bir gözle baktığında çok çok çok önceden çok da az maliyetle hataları tespit edebiliyor. Başkasının koduna baktığında da keza öyle. Ancak araştırmalar gösteriyor ki Code Review'un hata tespiti çok daha alt sıralarda karşımıza çıkan bir avantaj. Yani çoğunlukla Code Review hata tespit etmek için yapılsa da artıları anlamında hata tespiti çok daha alt sıralarda. En büyük artısı daha temiz, daha anlaşılır, herkes tarafından anlaşılır bir koda dönüştürmesi. Yani insanlar hata tespit etmek için bakıyor belki ama aslında o kodu anladığı için, kodun nasıl çalıştığını anladığı için bir ortak anlayış oluşuyor. Temel anlayış, ekip içerisindeki herkesin aynı çıtaya erişmesi, anlayış çıtasına erişmesi aslında elde ettiğimiz avantajlardan bir tanesi. Ve kod üzerinde konuşarak da her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır antipaterninin burada yaşanmaması da elde edilen artılardan bir tanesi. Yani herkes kodu benzer şekilde, benzer hassasiyette, benzer kalitede yazmalı ki sonradan ekibe dahil olanlar da hızlıca adapte olabilsinler ve bilmediğimiz yerlere girdiğimizde de rahatlıkla orayı hızlıca anlayabilir ve geliştirme yapabilir duruma gelebilelim. Genel olarak böyle. Kod incelemede bazı problemler yaşıyoruz ve bu problemler bizi ister istemez amaçlarımızdan saptırıyor. Mesela kodu incelerken arkadaşımızın yazdığı kodun problemlerini ararken bir bakıyoruz ki hiç kodu anlayamıyoruz ve sadece sintetik olarak indentation'a takılıyoruz. İşte şurasını şöyle bir isimlendirme yapsan daha iyi olurdu tartışmaları yaşanıyor.
Bunlar önemli değil mi ama bunlar da çok önemli.
Bunlar da çok önemli ama o da benim bir değerli bir arkadaşımın dediğiyle bunlar magazinsel review'lar diyor. Yani çok sintetik.
Koda... Soracağım şimdi o arkadaşın inşallah cevap verir. Evet.
Yani sadece sintaksına bakarak ya da koda konteksten bağımsız baktığınızda kodda gördüğünüz hatalar çok yüzeysel kalıyor. Yani koda katkıları minimum, olabildiğinden çok çok az. İşte ekstra boşluklar, indentation'lar, bu for döngüsünü şöyle değil de böyle yazalımlar kodu iyileştiriyor ama genel olarak, overall olarak ne bir ekip içi anlayışı arttırıyor ne de kodun kalitesini dramatik olarak arttırıyor. Sadece best practice'leri uygulamanız için size bir ön ayak oluyor. Ekipteki işte kodlama best practice'lerinin daha hızlı adapte olabilmesini sağlıyor. Oysa ki kontekst hakim olarak Code Review yaptığınızda işte orada bir anda Code Review sizin için en önemli araçlardan birisi haline geliyor. Yani konteksten bağımsız Code Review'un kahvenin köpüğüyle ilgilenirken konteksti bilerek yapılan Code Review, yani oradaki akışı bilen, domaini bilen, orada beklentileri bilen birilerinin yaptığı Code Review ise o kahvenin kendi özütü olarak kalıyor bardaktaki. Bu da Code Review'daki artılarını size daha fazla sunuyor.
Ne? Orada bu kadar anlattığın şeyden böyle birkaç tane çıkarım yapmak istiyorum. Bir tanesi bu iş editörlük değil. Biz orada editörlük yapmıyoruz. Yani hani önüne bir senin bir metin geliyor. Bir takım bir şeyler yazıyor orada, değil mi? Hani İngilizce de metin olabilir, Türkçe metin olabilir. Bir şey var orada, bir kod var yani. Ha, burası olmamış, bu cümle düşük, işte burada bir virgül yok gibi yapmıyorsun yani. Hani çünkü orada bir anlam bütünlüğünü, ya ben şöyle bakıyorum. Şimdi ya şimdi gerçi konuşuruz nasıl yapılmalı da konuşuyoruz zaten aslında ama kendimden örnek vereyim. Ben bir kodu karşıma geldiğinde saf gibi bakıyorum. Okuyorum. Anlıyor mu? Bir değişken anlamıyor. Metot ismi bana o okuduğum an bana anlatmıyor. O zaman diyorum ki abi bu isimlendirme değil yani. Hani bunu seninle yayından önce de konuşmuştuk. Bazı İngilizce kelimeler kullanıyoruz. Yani üçüncü anlamını falan kullanıyoruz. Tamam mı? Hani o bilmiyorum ben o kelimeyi. Ve o kelimeyi hiç görmedim de. Tamam ben İngilizce gurusu değilim ama soruyorum yani bunu neden burada kullandın? Hani tabii ki bunu sormak zorundayım. Bunu kullanma demiyorum zaten. Aynı şey mesela for döngüsü içinde. Ya mesela ben eşitlerin sağında ve solunda boşluk yoksa abi o kodu kabul etmem. Hiç kusura bakmasın kimse. Burada da söylüyorum yani. Zaten Code Analyzer tool'lar zaten o geçirmez, evet, de. Evet. Benden önce o bir dur der de. Evet. Hani onun olmadığı dünyayı diyelim. Gözüm ağrıyor çünkü mesela. Hani bir de romantik olarak biraz da şiirsel yaklaşıyoruz ya. Değil mi? Sen de hani adam şiir gibi kod yazmış falan diyoruz ya böyle. Ya da kadın neyse. İnsan. Özür dilerim buradan bu arada. İşte bak ne güzel kod yazmışlar falan şiir gibi diyoruz. Öyle oluyor. Şimdi editörlük değil. Bunda zaten mutabıkız. Ekibin aynı şeye gelmesi çok güzel bir hani aynı yola gelmesi gibi aldı. Yani aynı noktada yani aynı seviyeye gelmesi. O çok güzel bir şey aslında. Fakat burada şöyle bir durum var. Şimdi kodu review geliyor önümüze. Şimdi nasıl ya yapılırdı da belki buna değinmek istersin. Ya neye bakacağım? Yani indireceğim mi? İşte trunk base falan hani bunlar biraz değişiyor tabii. Biraz pre-review'a doğru gidiyorum ben ama şimdi lokalimde onu indirmeli, çalıştırmalı mıyım? Mimariyi bilmiyor olabilirim, sormalı mıyım? Mesela code review sadece kodu review etmek midir? Öğrenebilir miyiz de oradan?
Bence çok önemli bir nokta. Code review sadece ama sadece önümüze geldiği şekilde koda bakarak, koddaki isimlendirmeleri bir çıkarımlar yaparak, hani burada sanatçı bunu hisseterek yazmış düşüncesiyle kullandığımız teknolojilerin best practice'lerini düşünerek bir review yapıyor isek burada ekibe katkımız bir noktaya kadar geliyor ve orada tıkanıyoruz. Ekipte herkes best practice'leri belki kodlama best practice'ını biliyor ama hala uygulama düzgün çalışmıyor. Hala süper düper bug'ları gözümüzden kaçırıp canlıya çıkabiliyoruz. O yüzden bir şekilde bizim o kodun ne yaptığını, o kararın, o tasarımsal kararın neden alındığını bilmemiz gerekiyor. Bunu da çok büyük bir change set önümüze geldiyse bunu yapmak imkansız. Yani kodu lokalimi ben çoğunlukla kodu idemde bakıyorum. İdemde bakarak, tıklayarak o kodun yazıldığı satırları değil de satırların üstleri ve altları, ilişkili olduğu metotlar, hatta ilişkili olduğu class, hatta ilişkili olduğu modülü de görmek istiyorum. Ancak o zaman bir anlam ifade ediyor. O yüzden change setlere IDE'de bakmak benim için çok daha anlamlı. Ama kabul edilmemiz gerekir ki çok büyük change setleri bütün bu nedenleriyle, akışıyla anlamamız neredeyse mümkün değil. O nedenle çok çeşitli code review yöntemlerinden doğru olanı seçmemiz gerekiyor. Burada önemli bir parantez açmam lazım. Code review süreçlerinde şirketlerin ve ekiplerin yaptığı bence en büyük ama en büyük hata code review'un bir formülü olduğuna inanmaları. Yani bir çeşit code review yöntemi vardır. Biz ekipçe code review'u bu yöntemle yaparız diye bir formülize ettiğinizde aslında bir süre sonra verimsiz, sabun köpüğüne dokunmayan yorumların yazıldığı ya da yorumlarla git gel ping pong yorumlarla bir süre sonra içinden çıkılamayan bir hale dönüşüyor. O nedenle ekiplerin yapısından, ekiplerin içindeki insanların projeye ne zaman katıldığından git branching flow'una kadar, işte git branch akış mekanizması hangisini kullandığınıza kadar, ekipteki modüllerin dağılımına, convey kuralına göre ekip o uygulama kaç modülden oluşuyor, ekipte kaç kişi pair yapabiliyor, peki yapmıyor mu, silolaşma var, bunun hepsi kullandığınız yöntemi etkiliyor ve değiştiriyor. O yüzden eğer ki pull request ekibinizdeki tek code review yöntemi ise o zaman siz ekibi belli bir kalıba sokmaya çalışıyorsunuz ama ekibin kalıbı sürekli değişiyor. Ekibe yeni birisi geldiği zaman o kalıp bitti. Bambaşka yeni bir dinamiğe sahipsiniz ve belki de pull request ile yazılı code review'lar belki de o ekip için en doğru yöntem, şu an için en doğru yöntem değil. Bir süre sonra en doğru yöntem olacak hale evrilecek. Ya da ekip domaine çok az hakim. Ekipte sadece bir ya da birkaç kişi var domaini çok iyi biliyor. Burada o zaman herkese code review için pull request açmak ve herkesten yorum beklemek, bu da çok saçma çünkü orada hayalet reviewer, yani hayalet yazılımcı gibi bakıp approve edip, sadece sessizce approve edip hiç yorum yazmayan bir sürü case'le karşılaşıyorsunuz insanların. Aslında bu tamamen net olarak şunu söylüyor. Code review insandan insana, kişiden kişiye, ekipten ekibe, hatta projeden projeye yöntemlerinin değişeceği bir yapısı var. Yıllarca ekibe yazılı code review alışkanlığı kazandırmaya çalışıp bundan da büyük bir illallah etmiş bir kişiyim. Çünkü başaramıyorum. Bir yere kadar başarılıyor ve bite anında hemen bozuluyor. Sonradan da bunu fark ettim. Açıkçası bu evrim geçiriyor. Bu evrimi aslında biraz büyük resmi görmek açısından evrimin nasıl ilerlediğini özetleyebilirim aslında. Şimdi ekipleri birbirinden ayırmamız gerekiyor. Mesela uzun süredir beraber çalışan ekipler, yani projenin en başından beri beraber çalışan ekiplerin, domain ve kontekste hakim ekiplerin ve belli bir mahalle baskısı oluşmuş. Yani best practice'lerle mahalle baskısı oluşmuş. Ekiplerin aslında bir yazılı kod review tekniğine ve birbirinin kodunu yorumlayarak onayla onay bekleme yöntemine gerek yok. Yani bunlar daha çok kodları yazarlar ve birisi ben başka birinin kodunu aldığım zaman zaten oradan ne yapılması gerektiğini anlayabiliyorum. Yani domaine hakim insanlar konteksti birbirini anlayabilirler. Ufak tefek sintetik şeyleri de birbirine sözel olarak ya da pair'larla yazmaları basit. Ama ekibin içerisinde sonradan katılan insanlar varsa, domain bilgileri azsa, junior'lar varsa, şimdi junior'ların olduğu ya da ekibe junior olmasa bile, senior bile olsa ekibe sonradan katılan birinin o projenin yapısını, mimarisini, akışlarını, orada nasıl yoğurt yendiğini anlaması vakit alacaktır. İşte o zaman yöntemler değişikliğe uğruyor. Eğer ekibin içerisinde belli başlı kişiler projeye çok hakimse, orada o kişiler çoğunlukla kodun sahibi kişiler oluyorlar. Code owner'lar, yani sahipleri. Daha çok bunu open source projelerde işte forklayan ekip kişilerle ana projenin sahibi kişiler ayrımında da görüyoruz. Bu kişiler çoğunlukla code review onlar yaparlar ve onlar kodları incelerler, yorumlarlar ve onlar geçirmezse, approve etmezse, o kişiler approve etmezse o pull request ilerlemez. Eğer ki öyle değil de ekip içerisinde mesela full dağıtık bir ekibiniz varsa ve full dağıtık ya da remote ekip de diyebiliriz. Dağıtık ekip async çalışıyorsa, yani aynı zamanlarda online olmuyorsa ya da iletişimleri kopuksa, işte o zaman pull request onlar için kaçınılmaz bir kod review yöntemi oluyor. Pull request açacaksınız ki ana flow'u durduracaksınız. Birileri koda bakacak, yorum yazacak vesaire. Ama async değil de sync olduğunuz durumlar fazla oluyorsa, yani ekipte çalışanlar sıklıkla gün içerisinde beraber aynı time zone'da, aynı sürelerde beraber online olabiliyorlar ve tartışma imkanları oluyorsa, işte o zaman ben yazılı haberleşmeden, yazılı yazışmalarla code review'dan daha çok sözel, birebir konuşarak yapılan pull request'lerin çok daha verimli olduğuna inanıyorum ve bunu deneyimliyorum. Biz aslında dağıtık remote bir ekibiz şu anda ve sync çalışıyoruz. Yani belli saatlerde başlıyoruz, belli saatlerde bir bırakıyoruz ve gün içerisinde dönem dönem hepimizin online olduğu bazı dönemler oluyor. İşte o zamanlar pay programming'ler, code review seansları, daily sonrasında oturduğumuz yarım saat 40 dakika code review konuşarak code review yaptığımız saatler bizim hayatımızda sıklıklı oluyor. Ama bu bize özel. Yani bizim case'imiz için fit ediyor. Her ekip için değil. Mesela her bir yazılımcı bir modülden sorumlu case'inde belli sıralaşmanın oluştuğunu görüyoruz. Yani X kişisi A modülüne, Y kişisi B modülüyle ilgileniyor ve bunlar birbiriyle de çok iletişim kurmalarına gerek yoksa orada code review'un neredeyse gereksiz bir akış haline geldiğini görüyoruz. Yani adam diyor ki bana yorum yapabilecek, benim yazdıklarımla ilgilenebilecek kimse yok ekipte. Yani kimse A modülüyle ilgilenmiyor ki. Bunu bu arada, bu çok ilginç. Bunu genel, yani bayağı bu oran fazla ekipler arasında. Yani silolaşma fazlaysa code review yapmak artık böyle sakız çiğnersiniz ağızda bir kötü bir tat bırakır. Onun gibi oluyor. Yani adam diyor ki ekipte bir frontendçi var. Frontendçi ölmüş. Neden? Çünkü backendçi anlatıyor, diyor ki abi anlat. Dinle, çünkü kod burada, sana da pull request açıyorum diyor. Adam diyor ki ben senin kodunla ilgilenmiyorum ki. O yüzden pull request, yani code review'ların faydalı olabilmesi için o kodda söz, yani o kodla ilgilenen insanların olması lazım. Aynı yere kod yazan insanların olması lazım ya da yazacak insanların. Eğer bu yoksa, silolaşma fazlaysa orada code review gerçekten, yani zaten durum çok kötü. Yani code review orada pek bir şeyi kurtarmıyor.
Şimdi seni biraz dinlendireyim ben. Bayağı uzun geldin ve siz görmüyorsunuz şu an ama Edirne'mi abi yaşıyor yani şu an. Frontendçi ölmüş dedi de şöyle bir kendini burada bıraktı. Çok komik anlar yaşadım ben burada. Şimdi abi benim bir listem vardı ve hepsini konuştuğun programın sonu geldi. Aslında bunlar benim hep parça parça soracağım şeylerdi ama şimdi şu var. Birincisi şey dedin ya, aslında şöyle bir mesele var. Gerekli mi? Yani code review, işte bir iş yerine giriyorsun. Biz code review yapmıyoruz diyor mesela.
Kesinlikle gerekli.
Ama şu an işte demin de bir şey anlattın. Kesinlikle gerekli mi?
X, Y, Z şartlarında code review'un hiç de bir katkısı yok. Çünkü durum o kadar kötü ki. O durumda kod review sizi hayatınıza hiçbir katkı yapamaz.
Durum kötü ki ne demek? Yani kod ne kötü ki ne demek? Yani kod öyle bir hale geldi ki şirkette 20 yok. Kişiyiz. Bir kişi var, o da yarım mı biliyor? Nasıl yani? Hani?
Yok yani herkesin ilgi alanı farklı. Kimse diğerinin yaptığı işle ilgilenmiyor. Herkesin kendine ait bir modülü var. Birisi backend ile ilgileniyor. Backend'in database bir şeyle ilgileniyor. Kimisi A modül mikro servisiyle ilgileniyor. Kimisi B ile ilgileniyor. Ve bunların performans kriterleri de yaptığı iş, yaptığı şeyleri, modülün doğru ve düzgün çalışması. Kimse yardımlaşma az, iletişim az. Şimdi bu durumda kod review süreçlerini oturtmaya, ne zaman çalışmaya uğraşırsanız uğraşın, ekibinizde bir verimlilik artışından ziyade ciddi iletişim problemleri karşınıza gelmeye başlıyor. Yani zaten durum o kadar vahim. Yani silolaşma o kadar ileri seviyede ki zaten orada kod review yapması çok kolay değil ve hani her şirket yapmalı ama bu şirketler yapmasa da olur. Çünkü zaten durum çok vahim.
Anladım. Yani biraz yani olmadı. Yapıyı yani onu da anlamak lazım. Yani yapmıyoruz neden diye sorup evet. Onu biraz kucağa gerekiyor. Okey evet. Gerekli gereksiz yani çok gereklidir diyemiyoruz. Süper gereksiz de diyemiyoruz. Çünkü orada bir hani aslında bir denge var. Yani ne için gerekli olduğuyla alakalı gibi anladım. Peki şimdi öyle bir anlattın ki ya işte geliyor biz beraber yapıyoruz. İşte PR'lar var. İşte GitLab'in başka bir süreci var. Onlar da MR diyor. Merge request diyor. Siz pair programming yapıyorsunuz. Zaten code review yapıyorsunuz. Hani böyle bir hani Git branch'inde çalışmadığın sürece böyle bir şey yok. Başka yöntemleri de var bahsettin. E zaman ne oldu? Uçtu gitti. E biz iş yetiştirecektik. Bu nasıl halledi? Ya o zaman zaman kaybı mı?
Yani valla çok güzel bir tanımı var. Code review ve test yazmanın. Yani bu gibi ekstra
işlemleri. Şimdi bir de teste geçelim işlemleri. Mi? Bir bölümde test çekelim mi? Bunu kapatıp.
Tabii. Sevinirim. Valla şey bunlar mesela otobüsler virajlara girerken ya da kasislere yaklaşırken yavaşlarlar. İçindeki insanlar rahat ve güvenilir bir şekilde orayı geçsin diye. Otobüsler, araçlar, içindeki insanlar nedeniyle neden yavaşlıyorsa yazılımlar da sürdürülebilirliğini devamını sağlayabilmesi ve kalitenin devamını sağlayabilmesi için belli dönemlerde, belli zamanlarda yavaşlamak zorundalar. Çünkü yazılım dümdüz bir çizgi değil, virajlarla, kasislerle, çukurlarla dolu ve siz ister istemez o frene basmak zorundasınız. Eğer frene basmazsanız belki ilk virajı geçeceksiniz, ikinci virajı geçeceksiniz ama üçüncü virajda oradan aşağı uçacağız. Yani ondan sonra şeyi düşüneceğiz. Ya biz nerede hata yaptık? Niye bu kadar uzun sürüyor? Yani teknik borçla legacy bir sisteme dönüşmüş bu falan demeye başlayacağız. O yüzden code review yavaşlatır. Evet. Ama zaten yavaşlamak zorundasınızdır.
Bir de
o yüzden...
yani öyle bir şey ki ben de hadi bir metafor yapayım, duramayayım. Şimdi bu mindfulness falan vardır ya ve var zaten yüzyıllar yani yüzyıllar demiyorum bayağıdır var da şimdi artık Covid'den dolayı bayağı bir şey oldu. Favori hatta ben de işin içine girdim ve hani bir şey fark ettim ya çok hızlı yaşıyorum. Çok hızlı kod yazıyorum. Çok hızlı düşünüyorum. Çok hızlı response vermekle uğraşıyorum. Yani review yaparken bile öyle. Şimdi onu konuşacağım zaten biraz sonra da. Niye bu hız? Yani tamam bir yerlerde hız da bekleniyor. Okey. Ona derdim yok. Ama kaybolup da gidiyorsun aslında. Yani seni de çok iyi anlıyorum. Bir şeyler yapıyoruz haldır uldur. İşte haldır uldur yapınca bu sefer ileride acısını çekiyorsun. Ya da çekmiyorsun fark etmiyorsun. Öyle bir dönüyorsun arkana. Aa ne olmuş? Bir de şey de var mesela işte kamyon gibi düşünüyorum ben de hani o yükü dolduruyorsun. Viraja girdiğinde artık o döndüremiyorsun o kamyonu. Yükleri doğru koymadıysan ya yani ayarsız yaptıysan ve devriliyorsun gibi. Hani sabaha kadar metafor yaparız bu konuda zaten.
Evet.
Yani bunu aslında o code review'un kültürünü anlamış işverenlerle diyeyim daha doğrusu. Yani hani o sen zaten bunu çok isteyebilirsin bir mühendis olarak ama bunu işverenin de iyi ya o proje sahibinin de iyi anlaması gerekiyor değil mi?
Çok doğru kesinlikle. Bu arada code review ve buna benzeyen pratikleri uygulamayan ekiplere baktığımda ve uygulayan ekipleriyle de karşılaştırdığımda karşıma şu çıkıyor. Uygulamayan ekipleri yine başka bir metafor olacak ama onların amaçları yemek yapmak ve servisini yapmak. Bu kadar. Bir kere yemek yapılır ve servisi yapılır biter. O yüzden hızlıca mutfak ne durumda umurlarında değildir. Onlar yemeği yaparlar, yemeği yapacak yazılımcıları toplarlar. Herkese derler ki bu yemek 2 aya çıkacak. Mutfak ne durumda, tabak çanak indi mi, kırıldı mı hiç umurunda değil. O yemek yapılır ve servis edilir. Ama Code Review gibi süreçleri oturtan ekiplerde ben şunu görüyorum. Onların amacı hızlı servis çıkmak değil, onların amacı sürekli kaliteli servis çıkmak, kaliteli yemek yapabilmek. Yani orada bir süreklilik var. Sürekliliği sağlayabilmeniz için çok hızlı sprint atamazsınız. Yani maratonda belli, çok hızlı gidemezsiniz. Belli bir çıtının altına düşersiniz maratonda ister istemez. Onun gibi Code Review sürecini oturtan şirketlerde uzun süreli bir hayat hikayesini başarılı olabilmeleri için, uzun süre sürdürebilmeleri için bir ürünü vardır muhtemelen. O zaman birilerinin bulaşığı yıkaması gerekiyor. Yani birilerinin o koda bakıp sonradan ya bu kodda bir problem var, şurayı refaktör edelim, şu modülü baştan yazalım, şurayı şöyle yapalım, şuradaki algoritma gelecekte bizim başımızı çok artacak çünkü burada bir concurrency problemi olacak. Yani 2 tane async event ile çalışan bir akış var, 2 akış var. Ya bu 2 akış beraber düzgün çalışıyor da aynı anda gelirse ne olacak? İkisi de aynı yeri değiştiriyor. Mesela bunu söyleyecek, buna kafa yormak demek uygulamanın büyüyeceğini, scale edeceğini, belli bir T anında artık concurrency'leri yaşanacağını düşünen ekipler ancak bunu yapabiliyor.
Bir de yazarken şimdi biraz da ben şöyle bakıyorum. Senin demin dediğin şeye sana çok katılmıyorum ben. Yani kod okurken aslında şey oluyor. Tamam, yani bir kod geldi, junior'sın ya da yeni gelmişsin, chat approve'a bastın. Ama buradan tavsiyem şöyle bakmak gerekiyor olaya. Yani o review'u yap, gene bas o approve'a, problem değil. Ama şöyle bir şey var, yani sor. Çünkü sen henüz bilmiyorsun hiçbir şey ve bu senin öğrenmen için var zaten. O review sana aslında, yani tamam evet benim koduma bir, sen de bir bak diye atılıyor ama sen zaten orada çok fazla bir şey diyemeyeceksin. Ama ben niye buradaki if'i sildim de gittim, onu bir şey yaptım, kaldırdım yani ve oraya bir if ekledim, test yok belki. Mesela hani bir condition varsa bir unit testte bir şeylerin değişmesi gerekiyor tabii doğal olarak. Hani bunu hayal et, hayal etmezsen de şeyi bekle. Bu da başka bir trik. Öbür bakalım öbür review ne yazıyor? Hani 2 kişi var ya şimdi bizde öyle mesela. Onunkini oku. Demek ki sen oraya görmemişsin. Evet. Bir de şey katıyor. Belli bir süre sonra şey pozisyonuna geliyorsun artık. Yapa yapa yapa yapa yapa yapa kod yazarken bu sefer bu kod review edilecek diyorsun. Evet. Ve öyle kod yazıyorsun. Hem kodunu daha clean yazıyorsun. Best practice'leri de kullanıyorsun. Çünkü o kodu biri okuyacak. Gidip mesela Ruby için konuşuyorum. Metaprogramming olan dillerde metaprogramming kullanmıyor. Çünkü çok advanced bir konu. Yani onu okuyan insan onu anlamayabilir. Senin özellikle onu açıklaman lazım. Yazdın ya oraya bir comment yazacaksın. Ya PR'ın request, ya tabii burada commit mesajları giriyor işin içine artık. Bir de o da var ki oraya hiç girmeyelim. Yani sen girmişsin podcast'inde ama hani commit mesajları da artık orada hani bir artık onu önemli kılıyor. Ya ben mümkün olduğunca abi şeyden yanayım. Benim kodum bu bak. Kod konuşuyor. Ben konuşmayacağım. Sen merak ediyorsan sor, cevap vereceğim. Öbür türlü beraber yapmaya girince ya sen de dedik yani bende o kültür yok şu an. Ya ben ne yapacağım ki, böyle dururum bakarım unuturum yani, çünkü elim kirlenmiyor. Yani onu alacağım, bu niye bunu buraya koydu diye düşüneceğim. Daha yeni işte Rails'ta bilmediğim bir şeyi öğrendim. Yani hani biliyormuşum da unutmuşum. Arkadaş orada kullanmış. Ya dedim bunu kullan ama dedi böyle, ha o zaman şöyle, ve o feature'ı değiştiriyordu az daha. Oradaki satır bir böyle bir şey oldu. Böyle bir muhabbete döndü bir anda. O tek satırlık benim şeyim. Ben şey diyebilirdim. Ha tamam ya, oluyor zaten, böyle de olur da deyip geçebilirdim ben yani. Ama başkası görürdü. Şimdi demem o ki, biraz orada yazılı code review'da zorlamak değil de öğrenmeye çalışmak lazım. Karşının hatasını aramaktan çok biraz da böyle hani öğrenmeye, yani işte kodu sahiplenen biri var. Evet, code owner var, doğru. Her yerde olacak abi bu. Sen bugün 10 yıl ya yani 5-6 yıldır o firmada çalışıyorsun. Code owner sensin. Sen gideceksin başka bir firmaya. Başka biri olacak. O code owner olacak. Sen oradaki gittiğinde başka biri, hep bir code owner'lar olacak yani. Bu işin özü bu zaten, değil mi? Hep bir önde olan birileri var bir şekilde. O yüzden hani orada biraz kendi görüşümü söyleyeyim dedim. Peki şimdi ama burada şöyle bir dünya çıkıyor ortaya. Yazılı dilde de öyle. Sizin beraber pair programında da öyle. Kullanılan dil. Ya kardeşim benim kodumu sen kimsin de yorumluyorsun. Ya da ben kimim ki Lemmy'nin kodunu yorumluyorum demiyorlar mı hiç? Ya da bu düşüncede olursak ne yapmak lazım?
Code review keza pair programming'de yapılan da beraber bir nevi code review da ciddi anlamda oluyor. En büyük risk iletişim kazalarının yaşanması. Yani iletişim kazaları nerelerde yaşanıyorsa, ne gibi iletişim kazaları yaşanıyorsa Code Review'da da benzerleri yaşanıyor. Bunun minimum olması lazım. Özellikle yazılı Code Review'larda, yazılı yorumlarda bunu özellikle hassas olmak gerekiyor. Çünkü karşı taraf, yani kodu olumsuz bir nokta olduğunu gören kişinin bunu karşıya olabildiği kadar nazik bir şekilde anlatması gerekiyor. Çünkü siz yani herkes eleştiriden nefret eder. Yani eleştirilmek bir savunma mekanizmasının oluşmasına neden olur. İster istemez. Yani kişi kiminde çok olur, kiminde az olur ama herkeste az biraz olur. O nedenle birinin yazdığı ve ürettiği bir şeyi eleştirmeye başladığınızda, eğer uygun dili kullanmazsanız eğer, karşınıza benzer şiddette ya da daha da şiddetli bir tepki alırsınız. Bu zaman içerisinde öğrenilen, kaza yaşaya yaşaya öğrenilen bir şey gibi bir şey çoğunlukla, ama biz önden bilelim, yazılı dilimize olabildiği kadar nazik olmaya dikkat edelim. Ben şunu da duydum. Arkadaş ya, bu kötü işte, yani bu olmayacak. Olmayan bir şeye ben niye nazik olayım? Bu yanlış işte ya, yanlış yani. Yanlışa yanlış demeyeceksek neye yanlış diyeceğiz diyenler oluyor. Ya bu kadar basit değil. Çünkü saatlerini harcamış, bir şey yazmış, kendince de emek harcamış. Şimdi siz gidip bu yanlış dediğinizde çok ciddi negatif, yani hiçbir artı katmayacağınız.
Ya, yanlış değil de orada şu önemli. Tabii bu sen çok iyi biliyorsun, ben yeni öğreniyorum. Soru sorma.
Evet.
Tamam. Burada neden böyle düşündün?
Evet, evet.
Bunu sor. Yani onun yanlış olduğunu sen biliyorsun zaten. Yanlış. Şimdi cevap verecek ya neden düşündüğünü. Zaten o yanlış olduğunu da fark edecek. Ya bir cevap verdi. Bak yani aslında düşünce tarzın belki biraz doğru ama işte bak projenin burasında bunu böyle kullanmıştık deyip, ya da bir tane bak best practice böyle. Bak bu blog yazısında ünlü böyle, yani hani bunu verip bence öyle direkt şey, çok yani müthiş yanlış bir şey yapsa bile bu yanlış böyle olmaz ki, böyle yapsana, böyle yapalım mı? O bir tık böyle irite edici olabilir. Çok yazı doğru. Dilinde özellikle.
Çok doğru. Hatta benim en sık kullandığım yazı dilinde en sık kullandığım yapı şunu: şöyle yapmanın özel bir nedeni var mı? Özellikle mesela önceki yazılımcıya çok giydiririz biz. Herkes önceki yazılımcıya giydirir. Ama önceki yazılımcıya saygı gösterin derler. Çünkü önceki yazılımcı da o kodu yazarken buna mecburdu. Ya bilgisi az olduğu için mecburdu. Yani anca böyle yazabildi. Ya da deadline baskısı, bir şeylerin baskısı, bir şey kısıtlamalar nedeniyle onu o nedenle yazdı. Sen de o anda orada olsaydın sen de onu öyle yazacaktın.
Aynen, ben hep şey diyorum. Kötü kod yok.
Evet.
Kötü
evet.
Kod yok. Kötü şart var. Ne şart da yazdı. Bilmiyorsun evet. Ki yani patron belki kafasına silah da yazdı. Belki şimdi gidelim ben 2 sene önceki kodlarımız, hadi bakalım. 2 sene ya. Çok önce değil. 2 sene önceki ne düşünüyorduk? Ne alemdeydik? Yani evet. Bir bakalım. Daha ilk zamanlarda yazdığımız kodlara bakalım. Ya projelere bakalım. Yani oluyor mu öyle? O yüzden ya ben de çok giydirirdim ama artık öyle daha empati kurarak bakıyoruz. Evet. İnşallah herkes öyle bakıyordur. Diyeyim.
Özellikle yazılı Code Review'da şeyi de düşündüm. Kimlerin Code Review'larını yazdıkları yorumlar benim için çok faydalı oldu. Yani geçmişte bana çok faydalı yorumlar yazanları nef gibi farkları vardı, onu düşündüm. Ve şu ortaya çıktı. Bana çok şey katan Code Review yorumlarında her zaman şu oldu. Bir, beni eleştirmeden önce benden nedenini öğreniyorlardı. İki, daha iyi olduğunu düşünüyorlarsa da onunla alakalı linkler, kod parçaları, yöntemler de altında ilişkilendiriyorlardı. Yani paylaşıyorlardı. Yani ben onların yorumlarından sadece yazdığım kodun kötü olduğunu anlamıyordum ya da daha iyi yapılabileceğini anlamıyordum. Bunun nasıl yapılabileceğini de öğreniyordum. Mesela bu benim için en faydalı Code Review'lar böyle oldu. Ben de mesela bunu böyle değil de şöyle de yapabiliriz dediğimde yani yapmaya çalıştığım işte Stack Overflow ya da başka linklerden örnekler bulup ya da kendim yazıp altı ilişkilendirmeye çalışıyorum ki şey yapsın oradan da.
O noktada bir şey soracağım sana. Özellikle bu yazılıda, yani pair programming'de de geçerli. Bu zamanı konuşurken aslında orada girmeliydim araya bence de. Zamanımız da daraldı aslında. Biraz hızlıca cevap alabilir miyim? Ayrılan vakit ne kadar olmalı? Sen buna podcast'te değiniyorsun aslında. Yani bir review'u mesela bir saat.
Yok kimsenin o kadar.
Çünkü bir kere zaten şöyle bir durum var bence. Bir kere mesela bir pull request açtın diyelim ya da merge request, yani hani yazılı bir şeyle geldin. 120 tane dosya değiştirdiysen burada bir yanlışlık var zaten. Mümkün olduğunca küçük ver. Ben onu okuyamam zaten.
Evet, evet.
Ya tamam, şeyler de olabiliyor. Bir kütüphaneyi değiştiriyorsun. Kütüphanenin kullanımı değişiyor. O metotları siliyorsun. 120 tane dosya değişiyor. Ona okeyim. Ama bir mimari değişiyor. Ha, kayboldun gittin. O zaman evet. Base Pro'ya geç. Testler zaten geçiyor diyorsun.
Kesinlikle bir code review'u faydalı kılan 4 tane şey var. Özelliği var. Hızlı olması, olabildiği kadar erken yapılması, gece geç kalmaması, çok anlaşılır olması ve yani öncelikli öncelik sırasına göre yapılması.
Bir de minimal olmasını ekleyebilir miyiz acaba?
Evet. Bu arada hızlı yapabilmek için de minimal olması lazım. Yani bir kişi yarım saatten fazla senin kodunu neden vakit ayırsın ki? Herkesin kendi işi yoğun. Olabildiği kadar kısa sürede olması
lazım. Ben öğrenmek için ayırıyorum açıkçası. Fakat bazen de şey yapıyorum. Ne yapıyorum ki ben, yani ben yazayım o zaman. Biraz daha vakit ayırsam ben yazacağım yani. Hani ya geliyor. Evet. Ve ondan sonra işte senin o ne kadar vakit ayırsın. Çünkü şey de uzuyor bu sefer. O da çok tricky. Açtın request'i 3 gündür üstünde konuşuyoruz. Ne oldu? İş bitmedi. Tamam güzel, biz iyi yapmaya çalışıyoruz da bir yerde bir sıkıntı var yani burada. Evet. Ya yapıp geçelim bunu artık. Ya bırakalım gibi, değil mi? Bir konsensusa gibi varman gerekiyor.
Kesinlikle, kesinlikle. Yani ping pong'a 1-2 gitti geldi. Ondan sonra zaten yüz yüze iletişimi ben zorluyorum. Mutlaka bunu konuşalım diyorum. Konuşarak yapıyoruz. Yani bir de herkes pull request açıyor. Yani sırf ikimiz açmıyoruz ki. 8 kişilik ekibiz. Haldır uldur bir sürü pull request yağıyor. Ona 15 dakika, ona 10 dakika, ona 20 dakika, ona 5 dakika yünün yarısı gitti. O yüzden vakit alacak pull request'leri, yani benim şahsi kanaatim, bir odaya girelim. Arkadaşlar bir saatimiz var. Yardıralım. Bütün kodlardan hızlı hızlı üzerinde konuşalım. Herkes notunu alsın, to-do'larını yazsın. O ekipçe yapılan kod review'lar baya kolektif bir şekilde yorum topluyor ve işimizi baya kolaylaştırıyor.
Ama ben şahsi olarak kod okumayı çok seviyorum ve şunu görüyorum. Senior bir developer'ın, senior bir yazılımcının belki çok fazla soru sorması gerekiyor. Soru sormalı, bilmiyorum demeli ve kod okumalı. Ya kod artık yazma, tamam o da var ama yani ya 3 satır yazarken aslında 120 satır kod okuyabiliyorsun bazen gün içerisinde. Yani hani bu pull request'lerden olabiliyor, başka bir yerden bir şey geliyor, onu anlamaya çalışıyorsun gibi. Ben biraz o hissiyata vardım hani aslında. Tabii ki işimizi yapıyoruz, kodumuzu yazıyoruz, onunla ilgili bir problem yok. Ama okumadıkça da öğrenilmiyor açıkçası yani hani. Buna dokümanlar da dahil bu arada. Yani doküman da okumak işin başka tarafına gidiyor. Çünkü böyle yaptım, aha burada hani işte falan gibi gösteriyorsun. Şimdi toparlayalım abim böyle. Zaten biraz konuştuk ama hani iş görüşmelerine gidiyoruz. İşte bazı şirketlerle konuşuyoruz falan. Bu code review süreçlerini çok böyle dikkate almalı mıyız? Alırsak nasıl almalıyız? Yani biraz konuştuk ama son olarak bağlayalım mı burada?
Tabii. İş görüşmelerinde iş görüşmesine giden kişiler, adaylar içeride code review süreçlerini bence sormalılar, öğrenmeliler. Eğer biz burada yapmıyoruz dediklerinde bilsinler ki yapamamalarının nedenleri belki de onları o şirkette girmemesi için önemli bir nedenler. Bu kritik. Biz mesela iş görüşmelerinde kod review yapmayı, yani iş görüşmesinin bir adımı olarak adayla beraber kod review yapmayı uzun zamandır deneyimliyoruz. Beraber oturup bir saat, 1,5 saat kod üzerinde konuşuyoruz ve içeride de buna değer veriyoruz. Mesela adayın da buna hazırlıklı olması lazım. Yani adaylar da artık günümüzde birçok şirket İş görüşmelerinde code review yaptırıyor. Yani değil içeride code review yapılmasını, iş görüşmesinin bir adımı olarak da code review yapılıyor. O nedenle buna hazır olmak gerekiyor. Özellikle yurt dışına giden arkadaşlarımın büyük çoğunluğunda bunu duyuyorum. Yani kendi yazdığı kodu ya da halihazırda yazılmış bir kodu review ediyorlar karşılıklı. Bu artık günümüzün önemli bir pratiği. İş görüşmelerinde dahi bunu bilerek hazırlansınlar.
Yani iş görüşmesinde senin kodunu anlamak amacıyla sana onu yaptırıyorlar ama içeride bu kadar sıkı olmayabilir. Biz Paraşüt'te mesela bu konuda çok sıkıyız. Hani bütün takımlar. Ya takımlar otonom, kendi süreçleri var ama herkes çok dikkat ediyor bu kod review süreçlerini. Biz daha biraz bazen şey yaptırıyoruz. Önceden çok yaptırıyorduk. Adaylara PR yolluyorduk. Ya bir proje var. Çok... Sana söylemiştim daha önce. PR review yolluyorsun. O senin kodunu review ediyor. GitLab de galiba buna benzer bir şey yapıyormuş. O da çok enteresandı ama o, senle daha önce konuştuk burada da, o biraz çalışmıyor gibi. Çünkü mesela ben ilk kez Paraşüt'te bu kadar yoğun kod review sürecinde bulunuyorum. Bana bu gelse apışıp kalırım çünkü öyle bir kültürüm yok. Hani biraz adaletsizlik gibi görünüyor. Çünkü bu biraz sonradan öğrenebilecek bir şey ya. Hani Ruby ile kod yaz deseler sana gidersin bir hafta çalışırsın öğrenirsin Ruby gelirsin ama bir hafta kod review çalışamazsın. Hani öyle bir gariplik var. O zaman da öğrenebileceğim bir şey. O yüzden hani gözümüz açık olsun, en azından iş görüşmelerinde biraz hani koda ve ürüne değer, projeye ürüne değer veren şirketlere hani kod review'ları neden yapmadıklarını, neden nasıl yaptıklarını sorup öğrenebiliriz diyerek.
Kesinlikle.
Burada bize verilen sürenin sonuna geldik abi. Senin başka eklemek, konuşmak istediğin var mı peki?
Ya çok teşekkür ederim. Bu kod inceleme çok önemli bir konu. Sektörün daha ileriye gidebilmesi için üzerinde herkesin kafa yorması gereken bir konu. Böyle senin de böyle katkılarınla daha çok konuşulsun, daha çok insanlar buna kafa yorsun ve herkes biraz daha hassas olsun bu konuda isterim. Teşekkür ediyorum.
Yani buradan ben şey yapmak istiyorum. Şimdi aklıma geldi. Ben senin çalıştığın teknolojileri bilmiyorum ama istersen canlı yayında seninle pay programming yapalım. Yani hani hem nasıl yapıldığını görsünler, hani review olayını. Çünkü ben bilmiyorum mesela. Olur mu böyle bir şey?
Tabii. Neden olmasın?
Çalışır mı yani hani? Öncesine belki hazırlanırız ama burada sözel olarak atıp tutmak kolay da şey olarak sorabilir insanlar. İyi de nasıl diye yapabilirler. Yani belki böyle biraz daha deneyimi az olan arkadaşlara hani böyle bir kendimi feda edebilirim yani. Hani Java kodlarına bakabilirim. Java yazıyorsunuz değil mi?
Tabii. Evet Java yazıyoruz. Seve.
Çok severim.
Tabii ki.
Peki. Evet. Bu bölümde Lame Orhan'ı dinledik. Code Review süreçlerini ve ona benzer şeyleri konuştuk. Buraya kadar dinlediyseniz çok teşekkür ederiz. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.